الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال neden suizanımız onlara zarar versin?
Şimdi geçen derste İttihat Terakki meşrutiyeti isteyenler efendime söyleyeyim İttihat Terakki'yi destekleyenler, Jön Türkler toptan baktığımızda işlerinde menfiler de var, müsbetler de var, hayırlar da var, şerriler de var. Netice itibarıyla yani üstadımız buyuruyor ya ne kayisten müberra olmak cinan-ı cennetin mahsusatından her kemale bir noksanı karıştırmak şu alemi kevn-i fesadının fesadın mukteziyatından olmakla diyor. Yani noksanlardan beri olmak cennetin özelliği. Dolayısıyla cennet de gidilmeden yaşanmaz. Cennet, cinnet aynı kökten gelir. Cinnet delilik demek. Yani aklı örtülü, kapalı, aklını kullanamıyor. Cennet de ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş, bilinmeyen, görünmeyen, örtülü anlamına geliyor değil mi? Siz ilahiyatçısınız, eksiğimizi ikmal edin. Tamamlayayım. Şimdi dolayısıyla cennette ancak zıtlar yok. Allah kainatta zıtları birbirinin içerisine katmış. İnsanın kalbinde meleğin ilhamıyla şeytanın vesvesesi mücadele içerisinde. Böyle insanlardan müteşekkil bir cemiyetten mutlak güzellik, mutlak kemalat veya mutlak hayır beklemek mümkün değil. Üstad bu tip insanlara geçen derste de okuduk. Ben bunlara anarşist gözüyle bakıyorum diyor. Çünkü bunlar mümkün olsa, mümkün hükümetin hangi suretini görse, onlarla beraber temasa geçseler yine yıkacaklar. Onların kafalarında ve gönüllerinde yatan günahsız bir idare, günahsız bir toplum, günahsız bir hükümettir. Ama zerratı günahkarlığa mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. O zaman toplumları, hükümetleri, cemaatleri ve cemiyetleri ve insanları değerlendirirken hasenatın seyyiatına üstünlüğüne bakacaksınız. Dolayısıyla üstadımız yine buyuruyor. Hasenatı seyyiatına, değil mi? Sevabı hatasına galip gelenler affa müstahaktırlar diyor. Muadalet, Allah'ın adaleti öyle cereyan edeceğinden dolayı biz de mizanımızı bu şekilde tutacağız. Şimdi gelelim konuyla irtibatlandıralım. Muazzez üstadım, onların ekserisi sizin gibi faziletli, ülkesini seven, vatanını seven insanlardır. İçerisinde yani sizin düşündüğünüz anlamda diyelim ki bazı zararlı efrat da bulunabilir. Ama inanınız ki kahir ekseriyeti, çoğunluğu vatanperver, milliyetperver, değil mi? Dinperver insanlardır. Hüküm ise eksere göre verilir. Rıza gözünün bakışı nasıldı? Lütufla muamele etmek, değil mi? Memnun ve minnettar olmak kaidesine göre hüsnü zannedin, suizan hem size hem onlara zarardır. Çünkü hasenatları seyyiatlarına fert olarak kemiyeten ve keyfiyeten galip gelen bir cemiyettir. Bu açıdan üstadımız bakıyor. Şimdi bir sual soruyorlar. Neden suizanımız onlara zarar versin? Hüsnü zannı niçin böyle ısrarla tavsiye ediyorsunuz? Suizanın ne zararı var? Şimdi devam ediyoruz artık.
Cevap. Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklit ile İslamiyet'in zevahirini bilirler.
Şimdi insanların ekserisi, üstadın nazara verdiği konular genel kaide ve kurallarla örtüşüyor. Risale-i Nur'a mana verirken, izah yaparken, üstadın ana çizgisinden sapmamak lazım. Mesela üstadımız ne buyuruyor? İnsanların %60-70'i ehli taklittir. Değil mi? %30'u ehli tahkiktir veya %40 civarı. Ehli taklit olan bir toplumda ve cemiyette bakış açımız suizan da olursa, hüsnü zannetmezsek o %60-70'i kaybederiz. Şimdi talebe idare ediyorsunuz. Toplumun içerisindesiniz. Bir yandan da cemaatimizi sekvi idare ediyoruz. Allah'ın vermiş olduğu imkandan, neyse şeyle, muhakemeyle, yetenekle, idareyle. İşte bu ölçüleri kaçırmamak lazım. Muvaffakiyetin yolu bunlara riayetten geçer. Ha şimdi talebelerle münasebette bileceksiniz %60-70 ehli taklit görünüşe göre bakar, görünüşe göre yaşar. Toplumun genel kaide ve kurallara hükmeder onlarda. %30'u 40'ı yani hakikati bulup içerisinden çıkıp dava adamı olma liyakatinde veya doğruları yaşama liyakatindedir. Siz %60'ı bunlara uydurmaya kalkarsanız kaybedersiniz. Ama %30'u 40'ı motive ederek bir orta yol bulursanız ki bu orta yol ortak nokta anlamına gelmez altın noktadır. Yani %60 diyelim 10 metre geldim %40 30 metre gidecektir. Burada adaleti uygulayacağız, eşitliği uygulamayacağız. Yine kaybederiz. Cemaatimizi sevk idare ederken aynı kaide geçerli. Medreseden bakamayız. Medreseden farklı görünür, dışarıdan bakış daha farklıdır. Mümkünse dışarıdan bakıp o kardeşlerimizi, o ağabeylerimizi, cemaatimizin efradını o şekilde değerlendirirsek kayıplar az olur. Çatışmalar asgariye iner. Üstadın bu sistemine, kaidesine uymuş oluruz. Toplumları, cemiyetleri, cemaatleri, bütün sivil örgütleri veya orduyu veya diğer hükümetleri de aynı şekilde değerlendireceğiz. Tutup da hükümeti sahabe dönemindeki idareyle mukayese ettiğimizde hepsi sınıfta kalır. Ama mevcuda göre değerlendirdiğimizde bakın nasıl lehinde bulunuyoruz. Çok basit yani ölçü budur yani netice itibariyle. Üstad Hazretleri de onların bir kısmı sizin gibi, sizler gibi, sizin içinizden çıkmış, İslamiyet'i takliden biliyorlar. Tahkiki bir itikatları, tahkiki bir muamelatları yok. Siz onlara dinsiz derseniz, suizan ederseniz, hakikaten mesleğini dinsizlik zanneder. Ben dinsiz bir meslek üzere miyim diye düşünür. Hayra kabiliyeti kalmaz. Yapacağı hayırlı işe de fırsat ve imkan bulamazsınız. Dediğiniz gibi olur. O şekilde size yanlış muamelat yaparsa müsebbibi siz olursunuz diyor üstadım. Bakış açınız size onları öyle muamelata sevk edebilir. Nasıl olur niyetle? Mübah adat, ibadat. İnsanın bakış açısı alemin rengini değiştirdiği gibi bakış açıları kaderin bize karşı muamelatını ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Üstad Hazretleri yolculuk yaparken hep hayırlı şeylerden bahsettirirmiş. Mesela üstadım kapatın. Hayırlı haberler varsa onları söyleyin. Niye? O anda o yolculukta kötü telakkiyle, kötü düşünceler mizanı, mizacı bozuyor. Bir nevi de dua yerine de geçiyor. Yani Allah konuştura da bilir. Onu, o konuşmaya neleri bina ettiğini biz bilemiyoruz. Niyet noktasında bile, söz noktasında bile yani kaderin ve kudretin diyelim ki planın lehimizde cereyan etmesi adına onlara da dikkat etmemiz lazım. Çok kötü şeyleri, menfi şeyleri zikretmekte, anlatmakta hiçbir maslahat yok. Bir cücük. 10 defa karanlığa yumruk atacağın bir mum yak daha hayırlı. 1000 defa şeytana lanet edeceğini bir selavat getir daha hayırlı. Hep bak. Yani evet. Buyurun.
İnsanların çoğu ehli taklittir diyoruz ya.
Evet.
Fakat yani tarih boyunca hep de öyle olmuş yani. O ehli taklidi kim elde etmişse
o kazanmıştır. Tabii. Öyledir. Bak mesela işte konu konuyu açıyor. Tabi uzatmamak için girmek istemiyoruz ama şimdi Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh'la harp etti değil mi? Sıffin harbi, üstadımızın ifadesini saltanat mücadelesidir. Cemel muharebesi, adalet izafi, adalete mahsanın mücadelesidir. İmam Ali şuna güveniyordu. Ben Resul-i Kibriya'nın damadıyım, amcasının oğluyum, Haşimi oğullarındanım. Herhalde hasımlarım bunu nazara alarak benimle mücadeleye zor şey yaparlar, karar verirler. Bunu hesaba katarlar diye düşünüyor. Çünkü karşıda ki insanın kemiyet ve keyfiyeti açısından baktığımızda nasıl insanlar benden harp edecek, buna cesaret edebilirler mi? Ki kısa bir süre sonra Kerbela olayında gördük. Dinlemediler bak. Yani İmam Hüseyin'i radıyallahu anh etrafıyla beraber katliamdan geçirdiler. İşte karşıdaki insan da bunu da hesap ediyor. Yani benim topladığım ordu, karşımda İmam Ali var. Resul-i Kibriye'ye yakınlığı, yanında kalmışlığı, onun terbiyesinden geçmişliği onların aleminde tesir eder de harpte bir aksama meydana gelir diye Hazreti Muaviye onu da düşünmüş. dağdan bayırdan öyle çapulcular, öyle bedevi insanlar toplamış ki, İmam Ali'ye de mesaj veriyor. Bak diyor, sakın böyle bir şeyle, yani düşünceyle şeye güvenmeyesin. Yani orduna güvenmeyesin. Ben öyle insanlar toplamışım ki bu adamlar devenin erkeğin dişçinin ayıramayacak kadar cahil adamlar. Bunlar Ehl-i Beyt dinler mi? Bunlar peygamber akrabalığı nazara alır mı? Afedersin, hayvan hakkında cahil olan insanları toplamış. Hakikaten bir bakmış ki iki asker birbirlerinin boğazını sıkıyorlar. Bu biri diyor bu deve dişi, biri erkek. Ula! İşin dehşetli boyutu o zaman anlıyor tabi. Bunlar harp hiledir yani. Anlatabildim mi? Şimdi ehli taklidi ele geçirdin mi? Ehli takik zavallı kalır, zaten şimdi okuyacağız. Meşrutiyete kaybedenler. Meşrutiyette kaybeden ehli takiktir. Niye? Meşrutiyeti sıkıntıya sokanlar. Meşrutiyeti lekeleyenler. Eski istibdadın devamını isteyenler o ehli taklidi lehlerine çevirip onunla ortaya çıkanlardır. Mahmut Şevket Paşa'nın Selanik'ten getirdiği o harekat ordusunun kadrolarına bakın. Bir tane içinde aklı başında adam yok ki. Derviş Vahdettin'in topladığı ekiplere bakın. Onların içinde çok karışık adamlar var. Hep bunlarla iş yapmışlar zaten. Şimdi Türkiye'nin Suriye ile başı belaya girecek. Niye? İki tane, üç tane gülle atılmış. Bu güllerin muhaliflerden gelmediği nereden belli? Hı? Orada bir harp var. Yani muhaliflerin içerisinde hain bir grup iki ülkenin başını belaya sokmak için onlar göndermişse, ama maksatlar, hedefler, planlar serilmişse bunların zeminini oluşturur insanı. Çok kolaydır yani. Bir şey hedefleniyor. Hedefe gitmek için de acayip şekilde malzeme ortada şey var. Siz söyleyen efendime söyleyeyim. Vesile olacak bir yığın hadisatı, olayları harekete geçirebiliyorlar yani. Dolayısıyla bir Müslüman bir delikten 3-4 defa geçmez canım. Bunlar artık alıştık. Bunlar bizim mizacımız oldu. Artık yani öğrenelim bazı şeyleri. Çok oyunlar oynandı. Çok meseleler bizim üzerimizden planlandı, biçildi. Bundan sonra da biz bunlara dikkat etmemiz lazım. Raiyet hukukunu bilecek. Bilmezse ehlamiyeti bile müstebit yapar. Yani istibdadın sebebi, yanlış idarelerin başımıza musallat olmasının sebebi biziz, müsebbibi biziz yani. Hep onlara suçu kabahatı yükleyip de kendimizin temize çıkmamız veya kendimizi temize çıkartmamız doğru olmaz. Yani bu ölçüyü her zaman hayatımızda nazara alalım. Başımıza bir felaket mi geldi? Bir olayla karşılaştık mı? Kimden olursa olsun, kardeşimizden, sağdan soldan. Önce nefis muhasebesi. Buna ben nasıl sebebiyet verdim? Müsebbip benim. Hangi hatam, kaderin benim hakkımda böyle bir fetvasını gerçekleştiriyor? Şimdi herkes böyle baksa, herkes böyle düşünse, toplumda, cemiyette, cemaatte, birbirimiz arasında hiçbir mesele kalmaz. Peki gürültü nerede? Herkes kendini temiz kabul ediyor. O zaman suçlu kim? Bir mesele var ortada. Millet birbirine girmiş. Herkes ben peki bu olaylar ne? Madem herkes temiz, olayları kaldıralım, sarılın. Bir araya gelme de yok. O kuvvet zedeleniyor. Demek ki bir suçlu var. Kaderde bunun suçlusu olmayacağına göre aşağı. Adalet ediyor Cenab-ı Hak. Yani iç alemimize dönmek. Olayların menbaını, kaynağını niyetlerimizde, düşüncelerimizde aramak kadar kolay, suhuletli, mesaj alıcı, istifade edici bir yol ben bilmiyorum yani. Yok. Herkes kolay yolu tercih eder. O mesuldür, o suçtur. Ben temizim abi falan. Evet, buyur.
Onların bir kısmı sizin gibi tahkiksiz, taklit ile İslamiyet'in zevahirini bilirler.
Abi zevahir, evet.
Taklit ise teşkikat ile yırtılır.
Demek ki şüpheyle taklit ne yapabilir? Hemen yırtılabilir. Lawrence, ehli tahkik olmayan Arapları şüpheleriyle lehine çevirip Osmanlı'nın yıkımını hızlandıran enteresan bir diplomattır. İngiliz ajandır Lawrence. Bilmiyorum, hayatını okuyan var mı içinizde? He? Yok.
Okuyun.
Okuyun yani. Okuyun arkadaşlar. Okumanın zararı olmaz. Okumak lazım. Bakın. Bak, başkalarına demiyor yani. Siz dava adamısınız. Dava adamı Yani ülkelerin, milletlerin, toplumların, çağların değişmesine vesile olan insanları bilecekler. Mesela Araplarda bir itikat var. Bir adam bir musibete maruz kaldı mı terk ederler kaderiyle. Kabileler göç yapıyor. Düşman arkadan geliyor. Bir Arap devenin üzerinde hasta. Lawrence de o toplulukta. Onların kafasını çelecek. Adamı terk ediyor. Onun kaderidir. Bırakın diyor. Kaderinden uğraşılmaz. Kafanızı kayaya çarpmayın. Lawrence nasıl bırakın? Kaderdir diyor. O bulacak diyor yani. Onu yakaladı artık diyor. Bırakmaz o kader. Böyle bir şey yok diyor Lawrence. Kader diye bir şey yok diyor onlara. Kabile gidiyor. Lawrence onunla beraber kalıyor. Adamı hastalığını, şunu bunu neyse şeyle meşgul oluyor sağlığıyla sıhhatiyle. Yediriyor, içiriyor. Onlar kaderidir, ölecek diye bıraktıkları adamı alıp getirip kervana dahil ediyor. Sarsıyor itikatlarını. Şaşırıyor Araplar. Sabaha kadar fitnenin fesadın peşinde, akşama kadar ibadetli. Sabaha kadar ibadet, akşama kadar fitne fesat. İşte böyle itikattan girmiş. Kader noktalarında onları sarsmış ve onların içinde bir kurtarıcı olarak, bir manevi bir lider olarak böyle temayüz etmiş bu adam. Arapçayı bütün lehçelerine kadar biliyor. Zeka da var. Yani diplomat olan insanlar parmağın sayısı kadardır yani. Mühim vazifeler mühim insanlara verilir. Yaratmış Allah. Özel yaratıyor. Ama kimin elindeyse ona göre açılımı meydana getirip hizmet ifa ediyor. Yani neye getirdik meseleyi? İtikaden sağlam olmayan, muhakeme eksik çapulcuları, grupları toplayıp bir şeyler yapmak çok kolaydır. Hep de bunların üzerinde planlama yaparlar. Bakın acizimen diye. Bakın işte. Gariban, zavallı bir adam. Tahrik ettiler. Ülkede nasıl dengeleri değiştirdiler? Mesela haşhaşinlere bakın. Yani Hasan Sabbah ve ekibine bakın. Alamut Kalası'nda. O da İranlıların zavallılarını toplamış. İran üzerinde planlama yapmış. İran'ı baş belası yapmış Hasan Sabbah. Orada yapılanmış. Komünizme bakın. Nerelerde gelişmiş? Hangi insanları kullanmış? Hapishanedeki zavallı, gariban, yiyemeyen, içmeyen, gıda noktasında zafiyet gösteren, perişan topluluklar üzerinde gelişiyor. Komünizm gelişi yerlere bir dikkat edin. Bugün terörün en fazla olduğu ülkelere bakın. Gariban, zavallı, medeniyetten nasibini almamış, eğitilmemiş, eğitimden geçmemiş topluluklar üzerinde bunlar nemalanırlar. Düşünen, gelişen kafaları kolay kolay yönlendirmek şey değildir yani. Mümkün değildir. Risale-i Nur'u okumak, Risale-i Nur kültürüyle yetişmek de bu anlamda bize bir altyapı, bize bir manevi güç veriyor. Ülkenin istikbaliyle ilgili önümüze konulan meselelere izah ve çözüm getiriyoruz. Diğerleri gibi hemen yola düşüp, sokağa düşüp yanlışlar yapmıyoruz. Yıllarca bu ülkede terör namı hesabına çok şeyler yaptılar. Sağı sağa vurdurdular. İçinde nurcular var mı? Yok. Bak, sağı sola vurdurdular. Sağı sağa vurdurdular. Değil mi? Uçtan, yani Müslümanların içinden birbirlerine terör meseleleri çıkarttılar. Hiçbirinden nurcuları dahil edemediler. Çünkü niye? Allah'ın verdiği akıl ve muhakemeyle bunun bir plan olduğunu, başka dış güçlerine ekmeğine yağ sürdüğünü biz biliyorduk. Şimdi ne oldu sağ sol kavgaları, sağ sağ kavgaları? Geldi bak bölücülüğe kadar gitti. Demek işin temelinde Türkiye'yi bölmek varmış. O zaman ortaya çıkarılan sağ sol meseleleriydi. Şimdi Ankara'da, yani Türkiye'nin ortasında sağcılarla solcular. Siz o günleri pek bilmezsiniz. İşte yaşlılarımız bilir belki. Peki Ege'de, İzmir'de sol sağ yok. İbari de orada okuyun kardeşim. Orada okuyun, orada problem çıkartmayın. Orada Mao'cular, Lenin'ciler. Solu ikiye böldüler. Şimdi Erzurum taraflarına geç. Bak şimdi. Orada da sol yok. Hepsi sağcı. Milliyetçi grupla Refahçı grubu birbirine çatıştırdılar, mezhepliler. Biz olayların içerisindeyiz. Bize böyle bakanlar, ya bunlar fısırık işte, okurlar, orada otururlar. Bizim gibi mücadele etmezler. Ülkeyi, ülkeye Ne verdiler, ne kazandırdılar? Kayıptan başka ne oldu? Anlatabildim mi? İşte buna sabretmek, buna teennile yaklaşmak, olayların, rüzgarın önüne düşmemek, olayların içerisine girmeden, yani pencereden seyredip, yani üstten bakmak fotoğrafı net gösteriyor. Böyle bir imkan da bizim elimizde var. Risale-i Nur bu işte. Bak bu eseri okuyanlar bazı gruplardan kendilerini kurtardılar. Muhsin Bey mesela rahmetli, o ekibi onlardan kurtardı. Çünkü baktı ki yol yol değil, tahrik. Şimdi neticeye gelelim. Yani ortada gezenler, bu akli muhakemede nakıs insanlar her zaman kullanılırlar. Bin Laden. Kendi çok zeki. Ama topladığı ekip aynı bu ekip. Hiç farkı yok. Sağını solundan fark edemeyenler. Üstad da oraya gelecek zaten. Evet.
Taklit ise teşkikat ile yırtılır.
Tabii, taklidi iman olan bir adam şüpheyi aldıkça ne yapar? Taklidi inancı itikadı da gider. Mesela diyelim meşrutiyeti beğeniyor, seviyor, duymuş güzel hülyalarla bazı malumat almış ama bu bilgisi taklide dayanıyor. Tahkik ehli değil. Bak şimdi biri gel dedi ki ya ne alakası var? Görmüşsün meşrutiyet isteyen hallerini, ahvallerini. Biz de bunlardan biri olacağız. Ama ana ben bunun muhalifiyim. Kabul etmem. Hemen de işte buyur işte. Yani burada tahkik ve taklit mesela imanı ilgilendirmiyor. Bütün bilgiler için geçerli. Bir mesele hakkında bilgi tahkikli değilse, bilimsel değilse, bir malumat sağlam değilse bir şüpheyle ne yapar o insan? Hemen feragat edebilir. Hangi konuda olursa olsun. O halde yani bildiğimizi tahkikli hale getireceğiz. İmanın tahkikisi mükemmel olduğu gibi diğer bilimlerin, diğer muamelatların veya diğer malumatların da gerisinde tahkikat varsa o insan kolay kolay tahriklere kapılmaz. Kolay kolay da yanlışlara vesile olmaz yani. Evet.
O halde bazılarına bahusus dinde sathi felsefeyle mütevâhil olursa dinsiz dediğiniz vakit ihtimal ki tereddüde düşüp mesleği İslamiyet'ten hariçmiş gibi vesveselerle her çıbat abad diyerek meyusane belki muannidane İslamiyet'e münafi harekata başlar.
Yani değil mi? Hele idarecilerimiz, idare edenler bizi taklidi bir imanları, inançları yoksa mesela. Şimdi siz buna bir vatandaş veya bir vasıflı insan olarak dinden çıkmış, dinsiz, imansız derseniz onun o taklidi imanı ve inancı da sarsılır. Ya kendi meyus olur, mesleğinden vazgeçer, dininden feragat eder Allah korusun. Veya inatlaşır, bize müeyyide uygular. Üstad Hazretleri bu sebepten dolayı idareciler ne olursa olsun hep müsbet hareketten zerre kadar inhiraf etmemiştir. Ne kadar kötü olursa olsun bizim idarecilerimiz demiş. Bir adam ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar yani kendi mahallesiyle övünür ya. Mahallesinin aleyhine geçmez. Bir bakkal dükkanı işletiyor. Süpermarkette ne kadar gariban olur, benim dükkanımdır abi. Onun için canını feda etmez mi? Eder. Çünkü Allah onu onunla vazifelendirmiş. Dükkanı koy AVM'lerin yanına, hiçbir kıymet ifade etmez. Ama onun bütün imkanı, serveti, devleti oysa, o vazife ona orada verilmişse, onu AVM'den daha şiddetli, daha güçlü koruyabilir yani. Şimdi bu açıdan bakacaksınız. Yani bir şekilde insanlar yetiştiği, geliştiği toplumda ve cemiyette veya şeyde, davada ehli tahkikte ehli taklitse oldu mu? Onu ondan vazgeçirmek çok kolaydır. İşte Üstad Hazretleri burada idarecilerin bizim aleyhimize geçmelerinin bir sebebinde yine müsebbib olarak bizi görüyor. Biz onlara nasıl bakıyorsak onlar da bize öylece muamele ediyor. Hani diyor ya ene inde zanni abdi bi, ben kulumun zannı üzereyim. Bu bir kaide canım. Yani bir insanın Allah'la münasebeti yani onun azameti açısından değildir. Benim gönlümdeki Allah inancının büyüklüğü açısındandır. Herkes Risale-i Nur okur. Niye farklı farklı muameleler, farklı farklı terbiyelerden geçiyor? Niye birbirimize benzemiyoruz? Risale-i Nur, şu Risale-i Nur bizi terbiye etmiyor azametiyle. Bu üstadı terbiye etmiştir. Ha, okuyup istifade ettiğimiz, bizim alemimize giren, gönül dünyamıza hükmeden Risale-i Nur'un biz talebesiyiz. Farklılıklar oradan geliyor işte. Ne kadar istifade etmişsem, ben onun terbiyesinden geçmiş bir nur talebesiyim. Eğer böyle yaklaşmazsak, Risale-i Nur'un kendisine de zarar vermiş oluruz. Şüpheye götürür bizi. Şimdi böyle bir taklidi, inancı, itikada sahip bir insana tazikat gelince, iki şey yapacaktır. Ya kendini Allah korusun mesleğinden ihraç edecek veya da inatlaşacak, ben size bunun haddini bildiririm gibi zulmedecektir. Allah bizim zannımız üzerine olursa idareciler olmaz mı arkadaşlar? Neye layıksanız onunla idare edilirsiniz diyor. Evet.
İşte ey bir insaflar.
Bak insafsızlar. Ey bir insaflar. Yani üstad çok fevkalade burada rahatsız ya onların hallerinde, ahvallerinden. Çünkü yalnız kalıyor bu meselede. Herkes menfi, herkes kötü şey düşünüyor. Herkes adeta idarecilerin zulmetmesi için paratoner vazifesi görüyor. Üstad da o zamanın haline, ahvaline çözüm üretecek. Kifayetsiz kalıyor yani. Maddeten kifayetsiz, keyfiyeten kifayetsiz. Niye? Herkes menfileşme noktasında yarışıyor. Onun için o nesli bırakmış üstadımız. İstikbalde gelecek nesillerle konuşmuş, yatırımı onlara yapmış, planlamasını onlarla yapmış. Onlara mezar-ı mütarik bedbatlar. Çekilin bu neslin kapısından, gidin diyor. Bu proje sizinle gerçekleşmez. Nitekim de öyle olmuş yani. Onların üzerine bina etmemiş. İleride gelecek. Yüksek asrın arkasında beni sakitane dinleyen Saidlere, Hamzalara, Ömerlere, Osmanlara, Tahirlere, Yusuflara, onlara hitap ediyorum. Acele ettim, kışta geldim. Yani sizin döneminizde gelmem lazımdı. Bunlar beni anlayamıyorlar diyor yani. Akif de şeyde, bizim Necip Fazıl da dipdiri ölüler diyor. Üstad mezarı mütarik bedbahlar. O da öyle tabir etmiş. O da adam bulamamış yani. Yalnız başına kalmış. Eleman diyor ya, hakikaten çok önemli. Eleman çok önemli. Evet.
İşte ey bir insaflar. Ha. Gördünüz nasıl bazı biçarelerin dalaletine sebep oluyor.
Allah Allah. İşte biziz ya. Bu sebepten dolayı dinimizde bir adama kafir demek kadar zor bir şey yok. İslam alimlerinin en zorlandığı mesele budur. Bir adam küfrüne hükmetmek kadar zor bir şey yok. Bu sebepten dolayı ehli sünnet ve cemaate göre bir adamın efali, ahvali ve akvali %90 küfrünü, inançsızlığını, %10 imanını, mümin olduğunu gösterse o adama mümin muamelesi görülür. Ölse cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarına defnedilir diyor. Çünkü küfrün vücudunda şek, imanın vücudunda yakin vardır. Şek ise yakin hükmiyetini bozmaz diyor üstadımız. İman keyfiyet açısından değerlidir. %10'luk hayatın iman noktasındaki göstergesi yetiyor. Hatta hocamdan da duymuşum. Bir şair ölmüş. Bunun cenazamız kılınır mı kılınmaz mı? Ulema ihtilafa düşmüş. Yani hayatında imanına dair bir alamet, bir fiil görmemiş etraf çevre. De bunun kitaplarını bir karıştırın bakın, imana delalette de bir cümlesi yok mu? Bahaneyle namazını kılacaklar yani. Hakikaten bir cümlesi yani şemsin yaratıcısı anlamına gelen Allah'tan bahsediyor. Tabi kılın cenazamı, tamamdır bunun işi. Budur. Bizde kurtarma vardır. Tahrip yoktur ki. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak bir sevaba en az 10 yazıyor. Bir iyiliğe. Bir günaha bir yazıyor. Bu bize bir ölçü değil mi? Siz de insanları değerlendirirken iyiliğini kubbe kubbe, kötülüğünü habbe habbe düşünün demeye getiriyor. Ama benim nefsim ne yapıyor? Bir adamın ömründeki bütün kusurları topluyorum. Değil mi? Onu kubbe haline getiriyorum. 3-5 de ben ilave ediyorum. Bütün güzelliklerini kapatıyorum. Üstada göre bu zulümdür. Ha, bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Bir insanın bir zalimane sıfatı veya günahkar bir özelliği ve diğer masum sıfatları da telef edilmez aynı kayda. Oraya da giriyor yani. Evet.
fena adama iyisin, işte, iyisin denilse iyileşmesi,
ne güzel ya,
ve iyi adama fenasın, fenasın denildikçe fenalaşması çok vuku bulmuş.
Allah Allah. Üstadın aleyhine babasına haberler gelirmiş talebelik döneminde, şikayetler. Gene oğlum bir şeyler beceriyor demiş. Hiç aleyhte konuşmazmış yani. Kayda bu ya. Yani iyi demek faydalı arkadaşlar. İki türlü de faydalı. Fena bir adama iyisin desen dua yerine geçiyor bir. Adam demek beni bunlar iyi biliyor. Fenalığımı gizli yapayım. Deşifre etmeyeyim diyor. Mahcubiyetin yeni duvarını kalınlaştırıyoruz yani. E şimdi fenasın dersen zaten adam fena. Bir de fenasın dersen tahrik ediyoruz. Tahkir ediyoruz. Bir de onun öylece kalmasını veya ya yanlışında ısrarına da ben vesile olmuş oluyorum. Dolayısıyla her zaman iyi bakmak, güzel bakmak hayırdır yani. Bir yol göstermiş oluyor üstadımız. Ne diyor? Fena adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi. Vakadır bu ha. Ne kadar fena ve fani olursun, sen iyi gözüyle bak, en azından dua. Doktor bile. Hastaya bak, iyi inşallah iyi düzeleceksin sen. Ama adamın durumu harap. Bir manevi motivasyon, bir manevi telkin. Adam şöyle ruhen ayağa kalkıyor, bedenen kalkmasa bile. İlaçlar bile kendinin iyileşeceğine inanan hastaya daha güzel tesir ediyormuş. Ben bu hastalık beni götür diyen adama da ilaçlar destek oluyormuş. Yani dur, gitmesin.
Yani hizmetimizle ilgili bunu düşündüğümüz zaman, şimdi fena bir adama iyisin iyisin gibi bir şey bizi nereye götürür veya...
İyiye götürür işte, onu diyorsun.
Yolu ne olmalıdır? Çünkü hani o yanlışıyla mücadele etmek veya yanlışını ortadan kaldırmak anlamında bir şeyde, harekette bulunmak.
Bir kere arkadaşlar, yani iyisin demekle adama, adamı taltif etmekle adamı koordinatlarınız içerisine alıyorsunuz yani. Adam sizi benimsiyor, sizi seviyor. Herkes bana kötü derken bak bunu bana iyi demesi, ha demek ki bir anlayışlı insan. Oldu mu? Bir kere teslim oluyor size. Sizin işinizi kolaylaştırıyor. Dövüşe dövüşe adamı tedavi edemezsin ki yani. Şimdi hasta geldi doktora. Şimdi en tehlikeli hasta komalık hastalardı değil mi? Peki hastane komalığa mı daha fazla itina gösterir? Yoksa pansumana gelmiş hastaya mı daha itina gösterir? He? Tabii canım. Niye? Para kazanacak en azından. Ona bakar ya. Aman ilgi, aman ya, 3 gün daha kalsın. Ya komalık kalsın 3 gün daha kardeşim. Ya kim geceliği 1.000 lira. Ya bunu şimdi maneviyata kıyaslayın. Bir adam var ki diğerin pansumanlık hasta manen. Öbürü var komalık. Burada hastane, biz de tabibiz. Hangisini önce içeri alıyoruz? Pansumanlığı. Yanlış yapıyoruz. O kurtarıyor, öbürü hayat memat mücadelesi veriyor. Benim şefaatim ahirette ümmetimin kebairi nedir? Büyük günah işleyenler. Cehennem mi cennet mi? Tam şeyde Allah onu kurtaracağım. Öncelik sonralık burada şey yani. Önem açısından, yoksa öyle sıralama olmayacak da. Ama şimdi bak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile kiminle meşgul oluyor? En tehlikeli olanlarla meşgul oluyor. Bak, mantık da bunu icap ettiriyor. Şefkat de bunu icap ettiriyor. Üstadımız, karşımda müthiş bir yangın var. Değil mi? Aleleri, işte gökleri içinde evladım ya, imanı tutuşmuş ya, o yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Nereye koşuyor üstadımız? Yanan adam mı? Yanan adam camideki adam mı, sokaktaki adam mı yanıyor? Eşkir hapishanesinin penceresinde ağladığı insanlar kimler? He? Raks eden çocuklar. Cami cemaati var, pansumanlık daha iyi. Niye ondan meşgul? Aynı hadis-i şerifin hakikat üstadın aleminde de geçerli. Ama ben ne yapıyorum bunu? Yanlış düşünüyorum. Melek gibi kardeşleri alıyor medreseme. Günahkar, ihtiyacı çok. Peki bana daha sevap kazandıracak. Manevi açıdan baktığımda komalık, hastanenin kazandığı gibi. Bu bana yaramaz diye dışlıyorum. Belki ondaki cevher bundan daha kıymetlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak sahabe-i kiram yanında. Ama ya Rabbi, şu ilk Ömer'den birini, komalık işte. Daha niyet, hastaneye gelme niyetleri de yok. Ama hastane ona imreniyor. Niye? O bana gelirse hastane süper kazanır. İhtiyacı var. Ya anlıyorsun hocam. Maneviyat noktasında kazanımlar artacak. Ebu Cehil, İmam Ömer. Sahabeler de orada. Bak demek ki bunlar hep alemimizde bir şekilde durmalı. Yani insanlarla muhatap olurken günahlarının, kusurların büyüklüğüne nispeten şefkat, merhamet, hikmet devreye girecektir. Trafik kazası gördünüz, Allah korusun. Doktorsunuz. Elinizde imkanlar da var. Birinin parmağı gitmiş. Biz böyle bir trafik kazası geçirdik. Bizim gözlerimize cam girmişti. Ama 3-4 tanesi de orada, yani hayat memat meselesi gitti gidecek. Pazar günü de denk geldi bu şeyde. Teşan'da. Doktorları çağırdılar. Dedim ya beni bir göz mü? Bir dakika kardeşim dedi bana adam haklı olarak. Ben yalnızım dedi. Senin durumun çok şey değil yani kötü ama şu adam müsaade et şundan bilgilenin dedi. Baktım bir şey diyemedim. Haklı adam. Hikmet açısından bu, şefkat açısından bu. Burası ki bir Aleyhisselatü'nün böyle düşün. Üstadımızın prensipleri ortada. Biz niye yolu böyle değiştirelim ki yani? Biz eğer sistemimizi, hastanemizi ve kendimizi komalıklara göre ayarlarsak pansuman yapmak kolaydır. Pansuman herkes yapar. Tam teşekküllü hastane neye göre dizayn edilir? He? Tabii bu vakalara göre. Ülkede bu vakalar çok. Ama ben sistemi neye göre kurmuşum? Pansuman sistemine göre kurmuşum. Ben hastayı kabul edemem. Kabul edemem, kendi eksikliğimi nazar ederek kabul edemem demiyorum. Bu adam adam olmaz diyorum. Desem ki, bunu sen falan yere götür abi. Niye? Benim çapım, kapasitem bu hastalığı tedavi etme uygun değildir. Yani tıptaki böyle muameleler gibi davransak mesuliyetten kurtuluruz. Peki ne diyorum ben? Yok bunun sistemi buradır. Oldu mu? Onlar buraya giremez. Niye adam olmaz onlar? Ve bunun örnek olarak da bunu nazara veriyorum. İşte hatayı burada yapıyorum. Tamam mı? Her zaman ihat etmek insanlar. Acize düşmemek. Hastalık acize düşen bir adam sistemini geliştirmemiştir. Nakıstır. Şimdi ambulansa bir hasta gidiyor. Özel hastane kabul edemiyor. Devletin bazı hastaneleri kabul etmiyor. Ama ne yapıyor? Üniversite hastaneleri hemen getirin diyor. Hangisi çaplı? Hangisi kapasiteli? Hangisi iyi? Belli. Ne var bunda yani? Manen hasta. Ambulanstan geziyor. Bir yerde kalacak. Aman abi onu götür bana getirme. Nereye gidecek bu adam? Ölemez ki. Allah ona hayat vermiş. Yaşatıyor. Ben dışlayayım, o dışlayayım. Allah bundan razı olur mu? Bir de böyle bakın yani olaya. Herhalde fotoğrafı birazdan hep görürüz. Değil mi? Evet.
Bazen doktorlar da hasta oluyor ama doktoru bırakmıyor değil
mi? Mesela. Tabii evet.
Bazen ümitsizlik oluyor mesela.
Öyle. 40. hocama bir kalp cerrahı sordu da hocam dedi böyle bazen kalp ameliyatları yapıyoruz dedi. Ameliyattan sonra kalbi devreye sokmada bir yol vardı metot. Bir defa böyle kalbe vurunca dedi veya bir elektrik şoku verince çalışıyor kalp dedi. Kalp ritmik kontraksiyona sahiptir derler. Kalp kası çizgilidir. Anlatabildim mi? Çizgili kaslar insanların iradesiyle çalışan kaslardır. Çizgisiz kaslardan oluşan organlar insanın iradesinin dışında çalışır. Kalpte Allah sistemi tamamen değiştirir. Kalp çizgili kastır, irademizin dışında çalışır. Dokunmak devreye girer, bazen girmiyor diyor. Elektrik şoku gene girmiyor. Bir kalı elinden masaj yapmaya. Yani masaja başlıyoruz artık diyor yani. Ta ki kalp deform olana kadar. Bazen yoruluyuz, nöbetleşe yapıyor da bırakalım adam yaşamayacak. Başka bir de, bir de ben deneyeyim diye bir de o şey, kalp tekrar devreye giriyor bakıyorsun. Yani ümidimiz kesildiği bir anda Allah tekrar hayat emaresini veriyor. Ne yapacağız? Bu da bir sorumluluk var yani. Dedi hocam artık yani o kalp devreden çıkana kadar siz vazife yerine getireceksiniz dedi ya. Yani. Maddi hastalık neyse manevi hastalık da odur. Çok günahkar bir adama çok kızmak, çok şefkatle bakmak lazım. Çünkü ne diyor Üstad Hazretleri? Yani müminin mümine muamelesi lütufla, değil mi? Islahına çalışmak. Öyle değil mi arkadaşlar? Mümin de, mümin önce lütuf. Şimdi yazalım. Mümini Allah mümine kardeş yapmış mı? İnnemel müminune ihve. Yazdık. Mümin müminin kardeşidir. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine göre kebair işleyen dinden çıkıyor mu? He? Yani mümin kalıyor. Öyle değil mi? Onun da altına yazın. Kebair'i bile işlese bir mümin mümindir. He? Peki üstadın cümlesini getirin. Müminin mümine muamelesi hatasını, kusurunu lütufla ıslah etmektir. Daha bir dakika kımıldayacak bir tarafımız yok ki. Şimdi okuma programına gitmişse çantanı topla diyor adam. Buyur. Bu nereye? Bu hal ne yani şimdi? Nereye çantasını topluyor? Evinden mi kovuyorsun yani? Senin tasarrufun altında. Allah Allah. Üstadı niye yani böyle kontrolümüz altına alıyoruz ki? Üstadın tarzı bu ya. O zaman küçülüyoruz işte. Küçül küçül. Azal azal. Efendim, niye böyle oluyor? Böyle dua ediyorsun. Allah duanı kabul etmiş işte. Allah senin duana, Allah'ın sana takdir ettiği hizmet bu kadar. Başkası da üniversite hastanesi gibi çalışıyor. Her türlü hastayı arıyor. Oldu mu? Kendine düşeni yapıyor. Hasta düzelmezse Allah'ın işine karışmıyor. Yani. Ya doktor ameliyat ettin ama hasta masada kaldı. Ne yapalım şimdi? Doktora bir itiraz olabilir mi? He? Aynen bunun gibi. Madem biz işimizi, vazifemizi yerine getireceğiz. Hasta diyelim hala komada, Allah'a komalık olarak gidiyor. Biz vazifemizi yerine getirdik. O hesap bizden sorulmayacak ki canım. Bir de ondan meşguliyetten dolayı da o para, adam fazla para kazandığı gibi bu da ne yapacak? Fazla sevap alacak. Adam hastaneden ameliyat oldu. Ameliyatta masada kaldı. Şimdi diyebilir mi ki hastanın sahipleri, benim hastam masada kaldı, ben parayı ödemeyeceğim şey masrafını. Şöyle. Hem parasını alırlar, hem de doktora teşekkür eder, ömrü bu kadarmıştır. Değil mi? Bak gayet memnunane. Bir burukluk için alır hastasını götürür. Al şimdi peygamberlere aleyhisselam, bizlerin mesleği. Biz bir kere kapıları açacağız. Ama tabii açacağız derken tutup da bir yani mahalledeki efendime söyleyeyim sağlık hoca ben bu işi hastane gibi yapacağım üniversitesi gibi olmaz yani. Yani bir kere medresemizin şeyini bileceğiz biz yani. Pansumanlık medrese midir? Yoksa tam teşekkül hastane midir? Onu da girmeyelim buralara. Bunları işte ufkunuza havale ediyoruz. Ama sistem içerisinde bunu kurmamız lazım. Gelen kardeş sen bu hastaneye, sen de bu hastaneye. Anlatabildim mi? Bak şarkıyla ilgili bir sistem kurduk. Niye belli? Ona göre çalışacaklar. Daha faydalı olur. İşte Somalileri getirip de tam bizim sistemimize kattık mı iflahları sökülür adamların. Olmaz yani. Onlara göre de bir sistem. Bunu anlıyorsunuz. Şimdi bunları kurduktan sonra biz bize düşeni yapacağız. Gayret gösterdik. Olmadı yani. Olmadı. Yani Cenab-ı Hakk'a, Allah'a günahkar yürüyor. Sorumlu değiliz ki. Vazifemizi yerine getirmişiz. O adam parasını aldığı gibi biz de Allah'ın ücretimizi alacağız. Allah'ın işine karışamayız ki. Bunları anlarsak hiç şeye girmeden, yeyse ümitsizliğe girmeden hizmetimize devam ederiz. Ama ben illa bunu adam edeceğim. Peygamber'e verilmiş bu hakkı ben nereden alacağım? Bir numaralı bugün Türkiye'nin kalp cerrahı şeydir. Sizin Erzurumlu. Bingir Hoca, evet. Bingir Sönmez, profesör. Şimdi mesela bir de bizim pratisyen bir doktor var mahallemizde. Ne diyor? Ben de kalp ameliyatı yapacağım. Dur bir dakika kardeşim. Ben de Bingir Hoca gibi para olmaz. O hastayı ona göndereceksin. Burada da haddimizi aşmayacağız yani. Yani Allah peygambere vermemiş herkesin hidayete girme hakkını. Ben nereden bunu alıp da pazarlık yapıyorum yani. Vazifemi yapacağım Allah'ın vazifesine. Karışmayacağız. Oldu mu arkadaşlar? Üstad da meşruiyette vazifesini yapmış. Bak kendine ama gücü yetmemiş. Yetmemek bırakmıyor. Tamam ben Allah benden bir vazife istiyor. Ne yapacağım meşruiyette? Elimden geldiği kadar kargaşa yatıştıracağım. Hürriyetin gelmesi için müspet hareket edeceğim. Yanlışları izah edeceğim. O yangın geldi beni de yaktı diyor. Bana da engel oldu. Çünkü şiddetli bir yangındı. Ama o yangın üstadımız Allah'ın indinde suale çekilmiyor. Niye? Vazifesini yaptığından dolayı. Netice istediği gibi olmasa da vazifesini yerine getiren bir adam Allah'ın muradına hizmet ifa etmiş oluyor. Buyurun.
Şimdi konu biraz bir önceki konuyla ilgili bir mevzu soracağım hocam. Şimdi bu malum avam kesimi yani yerde insan bizim dava noktasında elde tutmamız gerekiyor. Şimdi avamın bir yerde akılda nazarında, nazara göre gördüğü şey üzerine hüküm veriyor. Bir de şimdi nedense toplumda o işte 100 yıl önceki o fikri, o işte meşrutiyete karşı olan sathi nazarı canlı tutmak için de bir başka eller tarafından bir şey var. Bir çaba var. Özellikle böyle kenar mahallelerde, avam kesimlerde işte böyle insanları işte çok basit fikirlerle ifade etmeye çalışan bazı şeyler. Mesela son zamanlarda çokça bize sual geliyor. İşte şu yapan sisteme dağılan herkes kafirdir. Şu kafirdir, bu kafir, şu kafir falan tarzına. Bir de mantar gibi bitiyorlar bir yerlerde. Aynı zamanda işte yok cübbedir, sakallıdır şey tarzında olan insanlar da biraz daha avam tarafından şey yapıyor. Şimdi biz nur talebeler bakınca takım elbise, işte sakalı yok, otomasyon cübbe şey yok. Böyle biraz daha aynı zamanda bir sanırım mizanlar da hakikaten yani bir kapasite istiyor yani biraz şey yapmak için, yani anlamak için, onu tam şey idrak etmek için. Bu insanlara nasıl ulaşacağız biz yani bunlarla? Bazen bakıyorsunuz yani onlar hakikaten bizden daha önce çok basit fikirlerle, bazen de bakıyorsunuz Mevhaz-ı Kudsiyet'in noktasında 3-5 tane ayet ezberlemiş, 3-5 tane hadis. Yani zaten manasının da ne olduğu öyle kendince bir yorum yapmış, hiç alakası yok. Arkasından götürüp alıp götürüyor. Ki zaten zamanında bunlar çok da olur Türkiye'de. Defalarca aynı şey proje sahneye konuldu ama yani bunlara karşı nasıl bir önlem almak lazım? Ne yapmak lazım? Yani avamı nasıl elde edeceğiz bu
şimdi,
anlamda?
Şimdi ehli taklidin aklı gözündedir. Oldu mu? Ehli tahkikin de aklı muhakemesindedir yani. Onda muhakeme esastır, bunda da göz esastır. Üstad da zaten birkaç ders sonra oraya gireceğiz. Siz gözünüzle olaylara baktığınızdan dolayı size misal, yani delil ve burhandan daha müessirdir diyor üstadımız. Şimdi o tip insanlara ilmi, irfanı anlatmaktan ziyade güzel örnekler, bunun çarpıcı örnekler en güzel delil ve burhan olur. Mesela şimdi diyelim ki örnek bak. Ne oldu o arkadaşlar diyelim, sizin önünüzde gidenler, o cübbeli sarıklı dediğimiz insanlar, bak neticede bir şeye alet oldular. Ama tabii onların yanlışlarını, onların hatalarını, neticeye işi nereye götürdükleri delil ve burhanlar ortaya korsanız net olarak görürler. Gözüye görecek. Mesela daha büyük sakallı, daha elinde hatta bastonu olan, giyimi kuşamı, saçlar örgülü falan bak, ondan daha ileri madem öyle diyorsun. İşte bir ülkenin dengelerinin değişmesine, ülkede bazı menfi zihniyetin, fikir ve emellerinin tahakkukuna bunlar vesile oldu. Niçin bunları düşünmüyorsunuz gibi. Kötü örnekler ortaya koyacaksınız. İkincisi, mesela şimdi onların önünde olan insanların bir mazilerine baktığınızda zaten anlarlar onu. O tip insanlar genellikle samimi değillerdir. Hayatlarında fevkalade hatalar yaparlar. O hataları nazara verip de gösterdiğinizde de yine arkadan, yani o bir anda etrafında olanlar bir anda çabuk dağılabilirler. Ha bir grup sabit gider. Onlar da onun adamlarıdır. Onlara bakmayacaksınız siz. Onlar tahkikli bir şekilde o insanı gündemde tutup bir maksada, bir hedefe doğru götürüyorlar. Esas ikinci halka, üçüncü halka dediğimiz onların zahiri görüntülerine bakıp da dindar Müslüman kabul edip onlara destek veren insanlar çabuk nasıl beraber olursa çabuk da terk edebilirler. İşte onlara bu güzel örnekler, gözlerinin görebileceği örnekler kifayet eder. Mesela bir hoca ile ilgili işte bir şeyler oldu, çıkarttılar, konuşturdular, şunlar bunlar ettiler. Ondan sonra başından bazı haller geçti. Biz onu biliyorsunuz. Sonra baktım nereye gitsem onu sevenler hemen dönmüşler. Ya artık yani bırakalım bu işi. Üstad zaten zaman tarikat zaman ederken ifade etmiş ama bunu. Yani bu söz ehli tahkike hükmediyor. Ehli tahkik bunu çok fevkalade kabullenip test ederek doğru söylemişsin diyor. Ama hala o sözün dışında tarikatlar çalışıyor. Bunlar ne zaman bu işten vazgeçecekler? İşte bu örnekler. Fevkalade onlara tesir edip bir bedel ödüyoruz gerçi. Ha, o bedel ödemeye razı olacağız. Örnekleri göstereceğiz. Aksi halde ya numunelerle önlerine çıkmazsak, Fikri olarak çıkarsak senin fikrini elbisenden kıyaslar. Sakalından kıyaslar. Oldu mu? İçtimaiyattaki durumundan kıyaslar zerre kadar tesir etmez. Yani ehli tahkike ne vereceğiz? Ehli taklide nasıl muamele edeceğiz? Ona dikkat etmemiz lazım. Demişler ki Mimar Sinan'a ya bu minare eğri demişler. Bu minare eğri yapmışsın sen. Anlatabildim mi? Mahalle birbirine girmiş. Ya kardeşim mimar nasıl eğri yapar? Hem eğri minare durur mu? Eğri kardeşim girmiyor musun? Mimar Sinan'a konu intikal ediyor. Diyor ki bir türlü anlatamıyoruz kardeşim mahalleye. Minare eğri diyor. Mimarım. Kolay demiş doğrulturuz. Toplayın eğri diyenleri. Toplamışlar. Demiş, şerefesinden çıkmış bir ip attırmış. Tutmuş ipi de işte demiş. Bana düzelene kadar haberin çekeyim şimdi demiş. Biraz daha tamam demişler. Bitti bu kadar. Ha, bu kadar ya. Bu vakadır ha. Halletmiş. Yani gürültü kesilmiş. Ya böyle bazı güzel usullerle. Rahmetli Osman demeyeceğim. Rahmetli Behlül bir kardeşimiz vardı. Askerde şehit oldu. Yani Tuzla'da beyin kanamasından eğitim esnasında. Erzurum'a gönderdiler. Cenaze namazını kılacak. Oraya defnedecekler. Osman hocam da rahmetli cenaze namazını kıldırıyor. Evet. Bitti değil mi işimiz? Burayı bitirelim. Neyse bir tekbir fazla almış. Yani cenaze namazını. Arkadan bir tanesi homurdanmış cemaatten biri. Ya bu namaz olmadı. Bu nasıl namaz demiş. Bu hoca beceremedi bu işi. Bir daha kılınsın. Demiş, o demiş şehit namazıydı. Senin haberin yok mu demiş. Yani adam şehitti. Ne bileyim kardeşim de şehit oldu. O zaman doğru demiş. Kusura bakma. Di. Fitne-i fesadı böyle engelleyeceksin. Gürültüyü azaltmak lazım ya. Anladın mı? Çabuk aldanırlar. Çabuk bırakırlar. Yani. Ve ama gözlerine güzel örnekler korsanız iş biter yani. Peki. Burada kalalım. Allah razı olsun. Fatih.